Ayrım 7.
4. Buradan şu noktaya varıyoruz. Varlıklı insanlara sahip oldukları şeyleri asla kaybetmeyeceklerini söylememeliyiz. Aslında bütün bu insanların bomboş soğuk bir odada su gibi çorbalarını içip kuru ekmek yiyerek birkaç gün geçirmeleri yerinde olur. Seneca'ya bu fikri veren en sevdiği filozoflardan biriydi. Büyük hedonist öğretmen Epikuros belli dönemlerde kendini bazı şeylerden mahrum bırakır ve o anda arzuladığı şeyleri elde etmek için büyük zahmetlere katlanmanın gerekli olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Varlıklı insanlar böyle bir deneyim yaşadıklarında mutlaka önemli bir şeyin farkına varacaklardı. Bu kadar korkup çekindiğim şey bu muymuş? 3-4 gün ya da biraz daha fazla böyle bir şey, yoksulluk, yaşa seni temin ederim. İç huzuru duymak için servet sahibi olmak gerekmediğini anlayacaksın. 5. Pek çok Romalı çevresindekilere bu türden nasihatler veren filozofun lüks içinde yaşıyor olmasını şaşırtıcı hatta saçma buluyordu. Seneca 40 yaşlarına geldiğinde politikadan kazandığı parayla villalar, çiftlikler alacak kadar zengindi. İyi yemekler yiyor, pahalı mobilyalara, özellikle de limon ağacından yapılmış fil dişi ayaklı masalara ilgi duyuyor ve böyle bir yaşam sürmenin felsefeye ters düştüğünü söyleyenlere öfkeleniyordu. Bırakın filozoflar da para kazansın, bilgelik yoksulluğa mahkum mu yani? Ve yararcı yaklaşımıyla şu dokunaklı sözleri söylüyordu. Fortuna'nın alanına giren her şeyden nefret ederim. Ama bana bir seçenek sunulursa tabii onun bolluk getiren yanını tercih ederim. 6. Bu ikiyüzlülük değildi. Stoacı olmak ille de yoksul olmayı gerektirmez. Stoacının yoksulluktan korkmaması, ondan nefret etmemesi gerekir, o kadar. Stoacı görüşe göre varlıklı olmak, teknik bir terimle söylemek gerekirse bir productumdur. Yani tercih edilen bir şeydir, ne olmazsa olmaz bir şeydir ne de bir suç. Stoacılar da aptal insanlar gibi fortunanın bahşettiklerinden yararlanabilirler. Onlar da ihtişamlı evlere, güzel mobilyalara sahip olabilirler. Onları aptallardan ayıran yalnızca bir ayrıntıdır. Aniden yoksulluğa düştüklerinde aptallardan farklı davranacaklardır. Öfke duymadan, büyük üzüntülere kapılmadan ihtişamlı evlerini ve hizmetçilerini geride bırakacaklardır. 7. Bilge insanın fortunanın kendisine bahşettiği her şeyi soğukkanlılıkla geride bırakabileceği düşüncesi bize biraz abartılı, hatta garip gelebilir. Çünkü fortuna insanlara yalnızca evler, mobilyalar ve para değil, bir aile, dostlar ve hatta bir beden verir. Bilge kişinin kaybedeceği hiçbir şey yoktur. O sahip olduğu her şeyi kendinde taşır. Bilge kişi kendini her durumda idare eder. Bir hastalık yüzünden ya da savaşta elini kaybetse ya da bir kaza geçirip gözlerini yitirse bile geriye kalanlarla mutlu olmasını bilecektir. Bunları saçma bulabiliriz. Tabii Seneca'nın mutlu olmak sözüyle tam olarak neyi kastettiğini biraz daha açmazsak. Şüphesiz gözlerimizi kaybettiğimiz için mutlu olmamız beklenemez ama kaybetmiş olsak bile yaşamayı sürdürebiliriz. İki ele, iki göze sahip olmak bir produktumdur. Bununla ilgili iki örnek daha verelim. Bilge kişi cüce gibi kısa boylu olsa da kendinden nefret etmez ama yine de uzun boylu biri olmayı arzular. Bilge kişinin kendine yetmesi demek hiç dostu olmadan yaşamak istemesi demek değil, dostları yanında olmaksızın da yaşayabilmesi demektir. 8. Seneca'nın bilgeliği yalnızca kuram düzeyinde kalmıyordu. Seneca, Korsika'ya sürgüne yollanınca lüks hayatını da birdenbire kaybetmiş oldu. Ada İsa'dan önce 238 tarihinden beri Romalıların elindeydi ama uygarlıktan nasibini almışa hiç benzemiyordu. Adadaki birkaç Romalı da doğu kıyılarındaki kolonilerini, Aleria ve Mariana'yı nadiren terk ediyordu. Seneca'nın da o bölgelere gitmesine izin verilmiyor olmalı ki filozof çevresinde yalnızca barbar dili duymaktan şikayet edip duruyordu. Adanın kuzey ucunda Luri yakınlarında inşa edilmiş korkunç görünüşlü bina hala Seneca Kulesi adıyla anılır. Oradaki şartlar Roma'daki şartlardan çok farklı olduğu için filozof hayli zorlu çekmişti anlaşılan. Fakat bir zamanların zengin devlet adamı annesine yazdığı bir mektupta yıllardır her sabah yaptığı meditasyonlar ve zaman zaman su gibi çorbaya talim etmiş olması sayesinde adadaki şartlara ayak uydurabildiğini söylüyordu. Hiçbir zaman fortunaya güvenmedim, bana huzur verdiği zamanlarda bile. Bana bahşettiği her şeyi, parayı, mevkiyi, gücü öyle bir yere koydum ki geri almak istediği zaman beni rahatsız etmeden alabilsin. Bütün bu sahip olduğum şeylere belli bir mesafede durdum ki istediği zaman onları bulundukları yerden rahatça alsın, benden söküp koparmasın. Alaya alınmak. 1. Cansızlar. Bizimle dalga geçer gibi masadan düşüp duran bir kalem ya da inatla açılmayı reddeden bir çekmece öfkelenmemize yol açar. Bu öfkeye genellikle bu nesnelerin aslında bizi aşağıladıkları inancı eşlik eder. Örneğin kalemin bizi canımızdan bezdirmek için yere düşüp durduğuna, bunu yaparak da bir anlamda başkaları tarafından onaylanan zekamızı ya da bulunduğumuz mevkiyi hiçe saydığını göstermek istediğine inanırız. 2. Canlılar. Başkalarının gizliden gizliye bizimle alay ettiklerini düşündüğümüz zaman da benzer biçimde acı çekeriz. Bir keresinde İsveç'te bir otelde kalmıştım. Otele vardığımda bir görevli bavullarımı odama kadar taşımayı teklif etti. "Bunlar sizin gibi bir adam için fazla ağır," dedi gülümseyerek. Bunu söylerken adam sözcüğünü öyle vurgulamıştı ki sanki "sen de adam mısın?" demek istiyormuş gibi geldi bana. Kuzey Avrupalılara özgü sarı saçları ve kararlı bir yüz ifadesi vardı. Belki de bir kayakçı ya da bir geyik avcısıydı. Geçmiş yaşantısında bir savaşçıydı belki. "Monsieur odaya bayılacak," dedi sonra. Bana niçin Monsieur diye hitap ettiğini anlayamadım. Çünkü Londra'dan geldiğimi biliyordu. Üstelik bayılacak sözcüğünü söylerken bana emir verir gibiydi. Bunu söylerken aslında tam tersini kastettiğini kısa zaman sonra anladım. Zaten sözcükte bir komplo kokusu almıştım. Trafik gürültüsünden odada durmak imkansızdı. Duş akmıyor, televizyon çalışmıyordu. Aslında utangaç ve sakin bir mizaca sahip olan insanlar kendileriyle alay edildiğini fark ettiklerinde birdenbire deliye döner, bağırıp çağırmaya başlarlar. Öyle ki bu öfkenin sonu şiddete, hatta cinayete bile varabilir. 1. İncindiğimizde incinmemize yol açan şeyin ya da kişinin bizi isteyerek incittiğini düşünme eğiliminde oluruz. Bu yüzden bağlacını kullanacağımız bir cümle kurmaktansa içinde "mek" için bağlacı geçen bir cümleyi yeğleriz. Yani "kalem yere düştü, bu yüzden sinirlendim" demektense "kalem beni sinirlendirmek için yere düştü" deriz. 2. Seneca nesneler yüzünden insanın neden de öfkelenebileceğini gösteren örnekler toplamaya meraklıydı. Herodot'un Tarihten Hikayeler adlı yapıtında böyle bir örnek yer alıyordu. Pers İmparatorluğu'nun büyük kurucusu ve Pers kralı Cyrus'un çok sevdiği beyaz güzel bir atı vardı. Cyrus savaşa giderken ille de ona binmek isterdi. Kral Cyrus, İsa'dan önce 539 yılının baharında topraklarını genişletmek amacıyla Asurlulara savaş açtı ve Fırat Irmağı'nın kenarına kurulmuş Asur'un başkenti Babil'e doğru büyük bir orduyla yola çıktı. Yolculuk Diyale Irmağı'na varana kadar iyi gitmişti. Zagros dağlarından doğup Dicle'ye kadar uzanan bu ırmak yazın bile azgın olmasıyla ün yapmıştı. Bu bahar vaktinde ise kış yağmurlarıyla iyice kabarmış, azgınlaşmıştı. Irmağın kahverengi köpüklü suları gürleyerek akıyordu. Generaller taarruzu ertelemeyi önerdiler ama Cyrus buna razı olmadı ve ırmağın hemen geçilmesini emretti. Sallar hazırlanırken Cyrus'un atı birdenbire ırmağa dalıp yüzerek karşıya geçmek istedi. Akıntıya kapılan at dalgalarla boğuşarak can verdi. Cyrus öfkeden mosmor kesilmişti. Irmak sevgili beyaz atını, Croesus'a toz yutturan, Yunanlara korku salan bir savaşçının atını almaya cüret etmişti. Kral bağırıp lanetler okumaya başladı ve öfkesinin doruğa çıktığı anda bu cüretkarlığını Diyale ırmağına ödeteceğini haykırdı. Irmağı cezalandıracaktı. Artık ırmağın suları o denli azalacaktı ki kadınlar eteklerini bile ıslatmadan ırmağa geçebileceklerdi. Cyrus topraklarını genişletme arzusunu bir kenara bırakıp ordusunu ikiye ayırdı. Irmağın her iki kıyısında yüksek Stener kanal açılacaktı. Cyrus adamlarına kazmaya başlamalarını emretti. Askerler bütün bir yaz boyunca kazmayı sürdürdüler. Üstelik Asurluları bozguna uğratma hayalleri suya düştüğü için moralleri de bozulmuştu. Kazma işi bittiğinde Diyale Irmağı'nın suları 360 kanaldan ayrı yönlere doğru akıyordu. Su seviyesi o kadar azalmıştı ki şaşkınlıktan ağızları açık kalan yöre kadınları gerçekten de eteklerini ıslatmadan karşı kıyıya geçebiliyorlardı. Öfkesi dinen kral yorgunluktan bitap düşmüş ordusuna Babil'e doğru ilerlemeyi emretti. 3. Seneca canlılara duyulan öfkeyle ilgili örneklere de meraklıydı. Bunlardan birinde Roma'nın Suriye valisi Gnaeus Piso'nun yaptıkları konu ediliyordu. Piso yürekli olmakla beraber ruhsal açıdan dengesiz bir generaldi. Bir gün izin yaptıktan sonra bölüğüne dönen bir asker, birlikte izne çıktığı arkadaşının nerede olduğunu bilmediğini söyleyince, Piso askerin yalan söylediğini, arkadaşını öldürmüş olduğuna ve bu nedenle de idam edilmesi gerektiğine kanaat getirdi. Zavallı asker kimseyi öldürmediğine yeminler ediyor, bir soruşturma başlatılması için yalvarıyordu. Ama Piso kimseyi dinlemedi ve askerin hiç zaman kaybedilmeden idam edilmesi için emir verdi. Ancak görevli yüzbaşı askerin kafasını uçurmak üzere hazırlıklarını sürdürdüğü sırada kayıp asker kampın kapılarından içeri girdi. Bunun üzerine bütün ordu alkışa başladı. Tabii içi rahatlayan yüzbaşı da idamı iptal etti. Fakat Piso haberi herkes gibi iyi karşılamadı. Alkış seslerini duyan general askerlerin verdiği karar yüzünden kendisini alaya aldıklarını düşünerek öfkesinden kıpkırmızı kesildi. Ve bu defa izne birlikte giden iki askerin de idam edilmesini buyurdu. Üstelik kendisini o denli kötü hissediyordu ki yüzbaşıyı da idam etmenin akıllıca olduğuna karar verdi. 4. Suriye valisi askerlerin alkışlarını otoriteye başkaldırmak ve üstleri tarafından verilmiş bir kararı sorgulamak biçiminde algılamıştı. Cyrus da ırmağın atını sürükleyip götürmesini bir cinayet olarak değerlendirmişti. Seneca'nın bir yargıya varılırken niçin bu türden hatalar yapıldığına ilişkin bir açıklaması vardı. Cyrus ve Piso gibi adamlar sefil bir ruh taşıyan adamlardı. Bunlar her an birilerinin kendilerine hakaret etmesini bekliyor gibiydiler. Bunun altında yatansa alaya alınmalarının haklı nedenlere dayanabileceği korkusuydu. Kendimizi başkalarının kolayca saldırabileceği uygun bir hedef olarak görüyorsak, birinin ya da bir şeyin bize acı çektirmeye kastetmiş olduğunu düşünmemiz çok doğaldır. Falanca kimse beni huzuruna kabul etmedi ama başkalarını etti. Söylediklerime kibirli bir tavırla burun kıvırdı ya da alenen güldü. Beni şeref konuğu olarak görmedi, masanın ta ucuna oturttu. Bütün bunların altında kötü niyet yatmıyor olabilir. Bugün beni huzuruna kabul etmedi çünkü benimle bir hafta sonra görüşmenin daha uygun olacağını düşünüyordu. Bana gülüyormuş gibi geldi ama galiba adamın tiki vardı. Sefil bir ruhumuz varsa aklımıza ilk gelen açıklamalar bunlar olmayacaktır kuşkusuz. 5. Öyleyse ilk izlenimlerimizi denetim altına almalı, bunlardan hareketle bir davranışla bulunmamalıyız. Eğer biri mektubumuzu yanıtsız bırakmışsa, o kişinin bunu özellikle bizi öfkelendirmek için yapıp yapmadığını ya da kaybettiğimiz anahtarların ille de çalınmış olması mı gerektiğini kendimize sormalıyız. Bilge kişi önüne çıkan her şeyin üzerine hatalı bir yapı inşa etmez. 6. Bilge kişinin niçin böyle bir şey yapmayacağı Seneca'nın Lucilius'a yazdığı bir mektupta dolaylı olarak açıklanıyor. Seneca, filozof Hekato'nun yapıtlarından birinde bir cümleye rastlamış. Bugün onun yazılarını okurken şu söz çok hoşuma gitti. Bana ne kadar ilerleme kaydettiğimi soruyorsun. Kendi kendimle dost olmaya başladım. Bu gerçekten de büyük bir meziyet. Emin ol böyle bir adam bütün insanlıkla dost olabilir. 7. Derinlerde bir yerlerde kendimize karşı ne kadar sefilce ya da ne kadar dostça duygular taşıdığımızı anlamanın kolay bir yolu var. Gürültüye nasıl bir tepki verdiğimize bakmak. Seneca'nın evi bir spor salonunun yakınlarındaydı. Duvarlar ince olduğu için sesler olduğu gibi duyuluyor, neredeyse hiç kesilmiyordu. Seneca yaşadığı bu sorunu Lucilius'a şöyle anlatıyor. Örneğin güçlü kuvvetli bir adam ağırlık kaldırıyor. Zorlandığı zaman ya da zorlanıyormuş gibi yaptığı zaman homurdandığını duyabiliyorum. Nefesini bıraktığı zamansa ıslık çalar gibi tiz sesler çıkarıyor. Sonra dikkatim kendini zorlamaktan hoşlanmayan sıradan ucuz bir masajla mutlu olan birine kayıyor. Bu defa da bir elin adamın omuzlarında şakladığını duyuyorum. Tabii bütün bunlara bir de alemden dönen bir sarhoşun ya da bir kapkaççının tutuklanması sırasında çıkan gürültü, banyoda kendi sesini duymaktan hoşlanan bir adamın şarkıları, ağdacıdan gelen ahlamalar, çığlıklar, çörek satan adamın bağırışları, sosisçinin, şekercinin ve dükkanların önündeki seyyar satıcıların haykırışları ekleniyor. 8. Kendilerine dostça yaklaşamayan kişiler çörek satıcısının yalnızca çöreklerini satabilmek için bağırdığını düşünmekle zorlanacaklardır. Roma'daki otelin giriş katında bir duvarı onarıyormuş gibi görünen bu duvar işçisinin asıl amacı otelin üst katında kalan ve o sırada kitap okumaya çalışan bir adamla dalga geçmektir. Kendine karşı sefilce duygular besleyenin yorumu, işçi beni öfkelendirmek için duvara çekişle vuruyor. Kendine karşı dostça duygular besleyenin yorumu, işçi duvara çekişle vurup duruyor, işte ben bu yüzden öfkeleniyorum. 9. Eğer gürültülü sokaklarda sükunetimizi kaybetmeden yürüyebilmek istiyorsak, gürültü çıkaran kişilerin bizi hiç tanımadıklarını hatırlamalı, dışarıdan gelen gürültüyle cezayı hak ettiğimizi fısıldayan iç sesimiz arasına bir engel koymalıyız. Başkalarının niyetleriyle ilgili kötümser yorumlarımızdan yola çıkarak senaryolar yazmamalıyız. O zaman gürültü bizi yine rahatsız edecektir belki ama hiç değilse öfkelendirmeyecektir. Dışarıdaki gürültü patırtı hiç bitmeyebilir. Yeter ki içimizden yükselen sesler bize rahatsızlık vermesin. 3. Tabii karşımıza çıkan bütün engelleri öylece kabullenmiş olsaydık insanlık bugün çok daha az başarı elde etmiş olurdu. Yaratıcılığımızı körükleyen en önemli şey bu böyle olmak zorunda mı sorusudur. Bu sorudan yola çıkarak siyasi devrimler yapar, bilimde ilerler, daha iyi ilişkiler kurar, daha iyi kitaplar yazarız. Romalılar engellerin üstüne gitmeyi seviyorlardı. Kışın soğukta kalmaktan nefret ettikleri için yerden ısıtma sistemi geliştirdiler. Çamurlu yollarda yürümekten hoşlanmadıkları için kaldırımlar yaptılar. İsa'dan sonra 1. yüzyılın ortalarında Nimes bölgesinde yaşayan Romalılar, doğanın onlara sunduğuyla yetinmeyip daha fazla suya kavuşmak istediler ve 100 milyon sesterce harcayarak, dipnot, sesterce eski Roma'da dinarın 1/4 olan Roma siktesi, çevirinin notu. Ve 100 milyon sesterce harcayarak insanlığın var olan düzene baş kaldırısını simgeleyen müthiş bir sistem inşa ettiler. Romalı mühendisler Nimes bölgesinin kuzeyinde Uzes yakınlarında şehirlerindeki hamamları ve çeşmeleri bol suya kavuşturacak kadar güçlü akan bir su kaynağı buldular. 50 mil uzaktaki bu suyun dağları, vadileri aşarak şehirlerine varmasını sağlamak için su kemerleri inşa etmeye ve yerin altına su boruları döşemeye karar verdiler. Mühendisler Gard Irmağı'nın derin vadisiyle karşı karşıya kaldıklarında doğanın önlerine koyduğu bu engel yüzünden umutsuzluğa kapılmak yerine kent sakinleri az suyla banyo yapma sıkıntısını yaşamak zorunda kalmasınlar diye 360 metre eninde 48 metre yüksekliğinde günde 35 bin metreküp su taşıma kapasitesine sahip 3 katlı devasa bir su kemeri inşa ettiler. Ne yazık ki sürekli farklı alternatifler arayan zihinleri durdurmak kolay değil. Gerçekliği değiştirme umudu hiç olmadığı zaman bile zihinlerimiz olanı değiştirmek ve ilerlemek için yollar arıyor, senaryolar üretiyor. Harekete geçmek için gereksinim duyduğumuz enerjiyi bulmak amacıyla bize gerçekliğin isteklerimizle ters düştüğünü hatırlatacak şeylere huzursuzluk, acı, öfke gibi duygulara yöneltiyoruz dikkatimizi. Fakat bu sıkıntılara katlanmak eğer bizim ilerlememize yardımcı olmuyorsa, örneğin sükûnetimizi kaybettiğimiz halde ırmakların istediğimiz yöne akmasını sağlayamıyorsak, yaşanan sıkıntılar hiçbir amaca hizmet etmiyor demektir. İşte bu yüzden Seneca bize şöyle söylüyor: asıl bilgelik gerçekliği ne zaman kendi isteklerimize göre şekillendirebileceğimizi, değiştirilemeyecek olanı ise ne zaman sükûnetle kabulleneceğimizi bilmektir. Stoacılar zaman zaman değişiklikler yapabilen ancak yine de her zaman dış dünyanın gerekliliklerine boyun eğmek zorunda kalan insanların bu durumunu açıklamak için bir başka imge kullanmışlardı. Bizler ne yöne gideceği belli olmayan bir arabaya bağlı köpekler gibiydik. Tasmamız bize bir miktar hareket olanağı sağlayacak kadar uzundu ama her gitmek istediğimiz yere gidebileceğimiz kadar da uzun değildi. Bu benzetme Stoacı filozoflardan olan Zenon ile Chrysippos tarafından yapılmıştı. Benzetmeyi bize aktaran ise Romalı psikopos Hippolytus'tur. Bir köpek bir arabaya bağlandığı zaman eğer arabanın peşinden gitmek isterse zaten tasması onu çekecek ve köpek arabanın peşinden gidecektir. Burada köpeğin bu anlık hareketi rastlantısal olarak kaçınılmaz olanla örtüşecektir. Ancak köpek arabanın peşinden gitmek istemezse bile her durumda bunu yapmaya mecbur kalacaktır. İnsanlar için de durum aynıdır. İsteseler de istemeseler de kaderin kendilerine çizdiği yoldan ilerleyeceklerdir. Köpek doğal olarak arzu ettiği yere gitmek isteyecektir ama Zenon ve Xipos'un benzetmesinden anladığımız kadarıyla istediği yere gidemeyeceğine göre arabanın arkasında koşturması, çekiştirilip yerlerde sürüklenmesinden daha iyidir. Arabanın bilinmeyen bir yöne doğru aniden ilerlemeye başlaması ve köpeği çekmesi üzerine köpek ilk anda buna karşı koymak isteyebilir. Ancak ne kadar direnirse rahatsızlığı da o kadar artacaktır. Seneca şöyle söylüyor: tasmasından kurtulmaya çalışan bir hayvan tasmanın boynunu daha fazla sıkmasına yol açar. Hiçbir tasma yoktur ki hayvan onunla yürümeyi kabullenmektense ondan kurtulmaya çalışında boynunu acıtmasın. Ancak bizi canımızdan bezdirecek kadar kötü olaylarla karşılaştığımızda yapabileceğimiz yegane şeyin acılara katlanmak ve kaçınılmaz olana boyun eğmek olduğunu bilirsek teselliyi bulabiliriz. İsteğimiz dışında gelişen olaylar karşısında verdiğimiz tepkilerin aşırıya kaçmaması için şunu hatırlamalıyız. Biz de benzetmedeki köpek gibi boynumuzda bir tasma ile yaşıyoruz. Akıllı insan direnerek kendini tüketmektense neyin kaçınılmaz olduğunu anlayıp onun peşinden gider. Bilge kişiye uçak aktarması sırasında bavulunun kaybolduğu söylendiğinde o bu gerçeği birkaç saniye içinde kendine alıştıracaktır. Seneca, Stoacı düşüncenin yaratıcısı Zenon'un eşyalarını kaybettiğinde nasıl bir tepki verdiğini aktarıyor. Zenon geminin battığını ve bütün eşyalarının sulara gömüldüğünü öğrendiğinde şöyle dedi: demek kader benim, sırtında daha az yükü olan bir filozof olmamı istiyor. Bu düşünceler pasif, pısırık insanlar olmamızı, üstesinden gelebileceğimiz sıkıntıları sineye çekmemizi öğütlüyor gibi gelebilir. Bu öğütlere kulak verirsek, Pont du Gard'ın birkaç kilometre kuzeyinde, Bornegre köyünde bulunan 17 metre uzunluğunda, 4 metre yüksekliğindeki mütevazı su kemerini bile inşa edemeyiz diyebilirsiniz. Ancak Seneca'nın düşünceleri bu kadar temelsiz değil. Ona göre kaçınılmaz olmayan bir şeyi kaçınılmazmış gibi sineye çekmekte, en az kaçınılmaz olana baş kaldırmak kadar mantıksız. İnsanlar bir şeyin kaçınılmaz olduğunu kabul etmeyip imkansız olanı istedikleri gibi, olasılıkları göremeyip kaçınılmaz olmayanı da kabullenebilirler. Bu ikisini birbirinden ayırmak içinse akıl yürütmek gerekir. Tasmalı bir köpekle aramızda ne kadar benzerlik olursa olsun, bizim insan olarak akıl yürütmek gibi bir avantajımız var. Yani köpek başlangıçta bir tasmayla arabaya bağlı olduğunu bile anlayamaz. Arabanın ilerlemesiyle boynundaki acı arasında bir bağlantı kuramaz. Arabanın yön değiştirmesi onun kafasını karıştıracaktır. Dolayısıyla arabanın hangi yöne doğru gideceğini kestiremeyecek ve sürüklendiği için hep acı çekecektir. Ancak biz aklımızı kullanarak arabanın hangi yöne gidebileceğini doğru olarak tahmin edebiliriz. Aklımızın bize sunduğu bu fırsat başka hiçbir canlının elde edemeyeceği bir fırsattır. Böylece kendimizle kaçınılmaz olan arasında iyi bir ilişki kurarak kendimizi daha özgür hissedebiliriz. Aklımız sayesinde isteklerimiz ile gerçekliğin ne zaman çeliştiğini, bu çelişkiyi ortadan kaldırmanın mümkün olup olmadığını anlayabiliriz. Bu durumda aklımız bize kaçınılmaz olanı öfkeyle baş kaldırmak yerine ona boyun eğmenin daha mantıklı olduğunu söyler. Bazı şeyleri değiştirme gücümüz olmayabilir ama bunlar karşısında şu ya da bu tepkiyi vermekte özgürüz. Ve ancak kaçınılmaz olanı hemen kabullenirsek bizi öteki canlılardan ayıran özelliğimize, yani gerçek özgürlüğümüze kavuşabiliriz. 62 yılının Şubat ayında Seneca değiştiremeyeceği türden bir gerçekle yüz yüze gelmişti. Neron eski öğretmeninin sözünü dinlemekten vazgeçmiş, onu yanından uzaklaştırmış, ondan mahkemede başkalarına iftira etmesini istemiş ve cinayetlerini, cinsel sapıklıklarını rahatça uygulamaya geçirebilmesi için kendisine yardım etmek üzere imparatorluğun yüksek rütbeli memurlarından biri olan Ofonius Tigellinus'u görevlendirmişti. Roma sokaklarından toplanan bakireler imparatorun odalarına hapsediliyordu. Senatörlerin eşleri toplu seks yapmaya zorlanıyor, kocaları gözlerinin önünde öldürülüyordu. Neron geceleri Roma sokaklarında tebdili kıyafet dolaşıyor, karanlık köşelerde kıstırdığı vatandaşların boğazlarını kesiyordu.